Ayrım 71.
Sayfa 736. Scarlett, Red'e öfkelenirken setin kazıklarını onaran Ashley'nin anısı karşısında da duygulanıyordu. Her şeyi yaptığını kabul edelim ama gerçek bir yardımı dokunduğunu sanmıyorum. Çünkü bir Wilkes'tan asla bir çiftçi yaratamazsınız. Onu kesinlikle çiftlik işlerinde size yardımcı olacak duruma getiremezsiniz. Onlar yalnızca süs eşyası olabilecek bir ırktırlar. Şimdi bir kirpi gibi kabarmayı bırakınız ve saygıdeğer, gururlu eşli hakkındaki kaba düşüncelerimi unutunuz. Böyle basit sorunlar için sizin gibi sağlam kafalı insanların hayal kurmaları beni çok şaşırtıyor doğrusu. İstediğiniz para ne kadar ve bununla ne yapacaksınız? Red Scarlett'ten bir cevap alamayınca sorusunu tekrarladı. Bu parayla ne yapacaksınız? Haydi bana doğruyu söylemeye gayret ediniz. Bakın, bu yalan söylemekten daha iyidir ve kolaydır. Eğer yalan söyleyecek olursanız, günün birinde foyanızı ortaya çıkarırım. Bu da sizin için çok üzücü olur. Scarlett, şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Her şeyinize tahammül ederim ama yalanlarınıza asla dayanamam. Evet, her şeyinizi hoşgörüyle karşılarım. Tilki gibi kurnazlığınızı, kötü ahlakınızı, huysuzluğunuzu. Ama yalanlarınıza benden tahammül etmemi kesinlikle beklemeyin. Şimdi söyleyin bakalım, bu parayı neden istiyorsunuz? Scarlett, Ashley için söylediği ağır hakaretlerden dolayı onun yüzüne tükürmek ve para önerisini reddetmek istedi. Ama sağduyusu onu uyardı ve öfkesini binbir güçlükle bastırdı. Soylu ve nazik bir tavır takınmak için çaba gösterdi. Red, sandalyesini sobaya yaklaştırmış, ayaklarını ateşe doğru uzatmıştı. Konuşan yine o oldu. İlkelerinizden biri basit bir soruna ters düşünce, iç dünyanızda esen fırtınayı izlemek kadar hoşuma giden başka bir şey yok. Sizin sürekli olarak pratik şeylere üstün geldiğiniz bir gerçek. Ama günün birinde yaratılışınızın her şeye üstün geldiğini görebilecek miyim acaba? Öyle kadınlar vardır ki, onlar da sürekli olarak yaratılışları üstün gelir. Ama bu konulardan söz etmeye zamanımız yeterli değil. Biz yine asıl konumuza dönelim. Kaç para istiyorsunuz ve niçin? Ne kadar paraya ihtiyacım olacağını kesin bilmiyorum. Bir bıçka atölyesi var. Onu almayı düşünüyorum. Ucuz bir bedelle alacağımı sanıyorum. Bu atölyeyi aldığım takdirde iki araba ile iki katır gerekecek. Bana ait bir fayton ile bir ata da ihtiyacım olacak. Bir bıçka atölyesi mi? Evet, bana para verecek olursanız kazancı paylaşırız. Canım, ben bıçka atölyesini ne yapayım? Para kazanırız, servet yaparız. İsterseniz size paranızın karşılığı olarak faiz de verebilirim. Bana uygun bir faiz verebilir misiniz? Uygun bir faiz ne demek? %50 oranında bir faiz demektir. 50 mi? Siz benimle alay mı ediyorsunuz Allah aşkına? Neden gülüyorsunuz? Pis pis ne gülüyorsun iblis herif? Ben gayet ciddi konuşuyorum. Ciddi konuştuğunuz için gülüyorum. Bu güzel ve yalancı yüzünüzün altında neler olup bittiğini benden başka anlayacak bir erkek var mı diye düşünüyorum. Canım, bırakın bu safsataları da biraz ciddi olun. Red, beni dinleyiniz ve bu konunun ilgilenmeye değer olup olmadığını söyleyiniz. Bir gün Frank, Peachtree sokağının yanında bir bıçka atölyesi olduğunu söyledi. Sahibi onu paraya ihtiyacı olduğu için satmak istiyormuş. Çok ucuza da verecekmiş, bu çevrede başka bıçka atölyesi yokmuş. Şimdi herkes ev yaptığı ya da evini onardığı için tahta ve kalasa müşteri hazır demektir. Bunları çok yüksek fiyatlarla satabiliriz. Sahibi bıçka atölyesini ücret karşılığı yönetmeye hazırmış. Frank'in parası olsaydı alacaktı. Gerçi parası da vardı ama o parayı Tara'nın vergilerini ödemek için bana verdi. Zavallı aptal Frank. Peki elinden bu bıçka atölyesini aldığınızı öğrenirse ne yapacak? Size karşı tutumu nasıl olacak? Bir de ona bu parayı size, namusunuza dokunmadan benim verdiğimi nasıl söyleyebileceksiniz? Daha doğrusu, bunu ona nasıl inandıracaksınız? Bunları hiç düşündünüz mü? Doğal olarak bunları hiç düşünmemişti Scarlett. O yine kendine özgü bir biçimde cevap vermekle yetindi. Siz merak etmeyin, ben basit bir şeyler uyduruveririm. Bu parayı sokakta bulduğunuzu söylersiniz değil mi? Ama Frank bu yalanınızı yutmaz. Pırlanta küpelerimi sattığımı söylerim. Bunu yutar sanırım. Gerçekten de bunları size vermeyi düşünüyorum. Küpeyi ne yapayım ben? Benim hoşuma gitmiyor artık. Zaten bunlar tam anlamıyla benim de sayılmaz. Ne demek bu? Kime ait peki? Scarlett birden tarladaki olayı anımsadı. Gözlerinin önüne evin holünde öldürdüğü Yankee askeri geldi. Küpeleri bana biri ölürken verdi. Onlar benim sayılmaz dememin nedeni budur. Bu küpeleri saklamak yerine size satmayı yeğlerim. Red biraz da kızarak, şu Allah'ın işine bakın. Canım siz paradan başka bir şey düşünmez misiniz? Scarlett sert bakan gözlerini ona çevirdi ve içtenlikle, evet dedi, siz de benim yaşadıklarımı yaşasaydınız, aynı benim gibi davranırdınız. Paranın dünyada en önemli şey olduğunu anladım ben. Dünya döndükçe bende de para eksik olmayacak. Bunun için yemin ettim. Scarlett o yakıcı günü, kendisine yastık olan yumuşak kızıl toprağı, 12 meşelerin arkasından çıkan zencinin pis kokusunu anımsadı. Aklına takılan ve sürekli tekrarlanan o sözü unutmamıştı. Bundan sonra midem boş olmayacak. Bundan sonra midem boş olmayacak. Elbet gün gelecek, hoşuma giden şeyleri yiyebileceğim kadar param olacaktır. Artık soframda ne mısır çorbası ne de nohut ezmesi olacak. Güzel ve şık giysilerim, yumuşak ayakkabılarım olacak. Hep ipek elbise giyeceğim. Hep ipek mi? Evet, hepsi ipekten olacak. Yankilerin tarayı almamaları için elimde çok param olacak. Tarladaki arabamı değiştireceğim. Yeni bir ambar yaptıracağım. Tarlaları sürmek için katırlar alacağım. Bugüne kadar görmediğiniz miktarda pamuk ürünü elde edeceğim. Wade de her isteğine kavuşacak. Ona hayal ettiği her şeyi alacağım. Bizimkilerin de karınları hiçbir zaman zil çalmayacak. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında olacak. Kışın üşümeyecekleri elbiseleri olacak. Sözümü tutacağım ve siz de bütün bunları göreceksiniz. Ama bu söylediklerimi siz anlayamazsınız. Çünkü siz bencilsiniz ve evinizden atılmak korkunuz da yok. Soğuktan titremediniz, boş mideyle uyumaya çalışmadınız ya da uyuyup korkunç rüyalar, karabasanlar görmediniz. Yırtık pırtık elbiselerle dolaşmadınız. Açlıktan ölmemek için bir mahkum gibi çalışmak zorunda kalmadınız. Red gayet sakin bir sesle, Konfedere cephelerinde tam 8 ay savaştım. Açlığı insana bundan daha iyi öğretecek bir yer hayal bile edemiyorum. Cephe mi, ordu mu? Haydi canım, siz hiç pamuk topladınız mı? Mısır da ekmediniz değil mi? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Red onun ellerini avucunun içine aldı. Hayır, alay etmiyorum. Görünüşünüzle gerçek kişiliğiniz arasındaki farka gülüyorum. Wilkes'ların verdiği davette sizi ilk gördüğüm günü anımsıyorum. Yeşil bir elbiseniz, yeşil ayakkabılarınız vardı. Bütün erkekler çevrenizde dönüyordu. Siz de gururlanıyordunuz. Bahse girerim ki o gün bir dolarda kaç peni olduğunu bilmiyordunuz. O gün kafanızda ancak bir düşünce vardı, eşliği etkilemek. Scarlett sert bir hareketle ellerini çekti. Red, sizinle dost kalmamızı istiyorsanız bundan sonra bana eşliğinden kesinlikle söz etmeyin. Siz onu anlayamazsınız. Bu da sizinle sürekli çekişmemize neden olacaktır. Red alaycı bir tavırla, herhalde siz onun içini bir kitap gibi okuyorsunuz dedi ve ekledi. Beni dinle Scarlett, size para vereceksem eşliğinden istediğim gibi söz etmek hakkımdır. Faizden vazgeçiyorum ama bu hakkımdan asla vazgeçmem. Zaten bu kişinin hakkında öğrenmek istediğim bir iki şey var. Merakınızı gidereceğimi sanmayın. Neden canım? Kesenin ağzının bende olduğunu unutmayın. Zengin olursanız başkalarına karşı siz de aynı biçimde davranırsınız. Onu hala sevdiğiniz apaçık ortada. Sevmiyorum. Onu savunmanız bile aşkınızı kanıtlamaya yeter. Siz, arkadaşlarımla alay edilmesine tahammül edemem. Bunu ileride görürüz. Bana söyleyin bakalım, sizi hala seviyor mu? Yoksa zindan size olan duygularını köreltmiş mi? Belki de karısının gerçek bir hazine olduğunu anlamıştır artık. Red'in Melanie ile ilgili bu dokundurması Scarlett'in canını daha da sıktı. Eşliği karısına yalnızca onurunun bağladığını ona açıklamak istedi. Bunu söylemek için tam ağzını açarken vazgeçti. Anlıyorum canım. Karısını takdir edecek kadar henüz olgunlaşmamış. Demek zindanda çektiği eziyet size karşı olan aşkını söndürmemiş. Bundan söz etmemizin nedenini anlamıyorum. Red yine sesini sertleştirerek, ben anlıyorum dedi. Öyle sanıyorum ki soracağım soruya da cevap vereceksiniz. Sözcüklerin çok sert biçimde söylenmesi Scarlett'i etkiledi. Ama o bu öfkenin anlamını sezemedi. Red, demek sizi hala seviyor diyerek konuşmasını sürdürdü. Sabrı tükenen Scarlett hırçınlaşarak cevap verdi. Peki sevse ya da sevmese ne olacak? Sizinle Ashley'den söz etmek istemiyorum. Siz ne onu anlayabilirsiniz ne de onun sevme biçimini. Siz ise bir tek sevme biçimi biliyorsunuz. O da Watling gibi kadınlara karşı duyduğunuz aşk. Red yumuşak ve tatlı bir sesle, "Oho, demek siz beni yalnız cinsel zevklere tutkun biri sanıyorsunuz," dedi. "Öyle olduğunuzu kendiniz de biliyorsunuz. Bu sorunu benimle konuşurken duyduğunuz tiksintinin nedenini şimdi anlıyorum. Benim kirli ellerim ve dudaklarım onun aşkını lekeleyecekti, değil mi?" "Evet, doğrudur. Bu temiz aşkın tüm ayrıntılarını öğrenmek isterdim." "Red, küstahlık etmeyiniz. Ashley ile aramızda bir şeyler olduğunu sanacak kadar adi davranıyorsunuz." "Aklımdan böyle bir şey geçmediğine inanmanızı isterim. Zaten size olan ilgim de bundan kaynaklanıyor. Asıl öğrenmek istediğim de aranızda neden böyle bir şeyin olmadığıdır." "Ashley'nin benimle..." "Vay vay, demek namus adına mücadeleyi başlatan siz değilsiniz, Ashley, öyle mi? Aman Scarlett, kendinizi bu kadar kolay suçlamayın." Scarlett yüzünde anlaşılmaz bir ifade bulunan Red'e şöyle bir bakarak, "Tartışmayı burada keselim. Paranıza ihtiyacım yok. Hemen buradan çıkınız." "Paraya çok ihtiyacınız var. Bunu biliyorum. Artık konuşmamız bu noktaya geldikten sonra neden devam edip sorunu çözmeyelim? Bu kadar sevimli ve kimseye bir zararı olmayan bir aşktan söz etmekten ne çıkar? Üstelik bir suç işlenmemişken, demek eşli sizi yalnızca zekanız, ruhunuz ve soylu karakteriniz için seviyor, öyle mi?" Scarlett bu sözleri işitince içinden isyan etti. Kuşkusuz eşli onu bu özelliklerinden dolayı seviyordu. Hayatın acımasız darbelerine göğüs germesi de bu güvenden ileri gelmiyor muydu? Onurunun kurbanı olan eşli Scarlett'i seviyor ve ona saygı duyuyordu. Onu anlayan ve içindeki güzel şeyleri okuyan ancak eşliydi. Ama onun içindeki bütün bu güzel şeyler Red tarafından alaycı bir biçimde ortaya çıkarılınca güzelliklerini yitiriyorlardı. Red'in, "İçinde yaşadığımız bu ahlaktan yoksun yüzyılda böyle saf bir aşkın olabileceğini öğrenmek beni gençleştirdi," derken ciddi mi yoksa alaycı mı konuştuğu belli olmuyordu. "Bu aşk bana idealist çocukluk günlerimi anımsattı." "Demek size olan aşkında dış görünüşünüz etkili olmuyor. Bu beyaz vücudunuz, bir erkeği kollarının arasında tutmaya davet eden bu yeşil gözleriniz, 90 yaşındaki erkekleri bile çileden çıkaran bu kalçalarınız olmasaydı, hatta siz çirkin olsaydınız, onun size karşı olan aşkı hep aynı olurdu, öyle mi? Sonra bu kırmızı dudaklarınız, neyse şimdilik cinsel zevklerimizi frenleyelim. Demek eşliği bu güzelliklerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Yoksa onları görüyor da bir şeyler mi olmuyor?" Red'in bu son sözü Scarlett'e meyve bahçesinde Ashley'nin kendisini kollarının arasına aldığını ve dudaklarını yiyecek ama bir türlü doyamayacakmış gibi öptüğünü anımsattı. Bu anı onun yanaklarının kızarmasına neden oldu. Yüzündeki bu değişiklikte Red'in dikkatinden kaçmadı ve öfkeli bir sesle, "Evet, anlıyorum. Sizi yalnız ruhunuz için sevmiyor," dedi. Red onun hayatındaki en güzel ve en kutsal anısına dil uzatıyordu. Scarlett son bir çabayla Ashley'nin anısından uzaklaşmak isteyerek, "Evet, beni yalnız ruhum için seviyor," dedi. "Ama canım, zavallı adam sizde ruh olup olmadığını bile fark etmiş değil. Eğer onu size yaklaştıran ruhunuz olsaydı, aşkını, daha doğrusu aşkının kutsallığını koruyabilmek için sizin bedensel güzelliklerinize karşı bu biçimde mücadele etmesine gerek yoktu. Çünkü bir erkek, bir kadının yalnız ruh ve zekasına bağlı bir koca olabilir ve yatağında da rahat rahat uyuyabilir. Belki de Wilkes ailesinin onuruyla sizin vücudunuzun çekiciliğini birleştirmek istiyor. Siz herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Tamam, anlaşalım. Size arzu etmediğimi hiçbir zaman söylemedim. Onur konusuna gelince, bu gibi sorunlar bana hayatım boyunca hiç engel olmamıştır. Arzu ettiğimi her zaman elde ediyorum. Bunun sonucu olarak ne meleklerle ne de şeytanlarla mücadele ediyorum. Siz Ashley'nin hayatını küçük bir cehenneme çevirdiniz herhalde. Ona acımam gerekecek." Ben mi onun hayatını cehenneme çevirdim?" "Evet, siz. Siz onun için daima baştan çıkartıcı ve yolunu şaşırtıcı oldunuz. Ama o ötekiler gibi kanmıyor ve aşkını onur denen şeye feda ediyor. Öyle sanıyorum ki içinde bulunduğu durum bu adamcağıza ne onur sağlıyor ne de aşk." "Aşk sağlıyor. Çünkü o beni seviyor." "Sahi mi? Öyleyse soracağım soruya cevap verin ve bu sorun böylece kapansın. Sonra da paralarımı alın ve isterseniz sobaya atıp yakın. Paraya çok değer vermeme rağmen sizin benden aldığınız parayı ne yapacağınız umurumda bile olmayacak. Red sandalyeden kalktı, yarıya kadar içtiği puroyu yerdeki tükürük hokkasına attı. Çok çevik hareket ediyordu. Atlanta'dan kaçtıkları gecede olduğu gibi onda korkunç bir hal vardı. Sorusuna alacağı cevaptan kaygılanır gibiydi. Peki sizi seviyorsa neden Atlanta'da para bulmanıza izin verdi? Ben sevdiğim bir kadını para kazanmaya yollamaktansa? Bilmiyordu. Siz onun bunu duyabileceğini düşünmediniz mi diye bağırırken Red'in sesi vahşileşmişti. İddia ettiğiniz kadar sizi seviyorsa para bulmak için hangi adama başvuracağınızı anlamalıydı. Sizi buraya göndermektense hem de bana. Aman Allah'ım, sizi öldürmeliydi. Ama haberi yoktu. Hiç kuşkulanmadı mı? Eğer kuşkulanmamışsa sizi ve soylu ruhunuzu asla anlayamayacaktır. Red ne kadar haksızdı. Ashley ruhları okumak sanatını nereden bilsindi? Ayrıca Ashley yumuşak, sessiz haliyle Scarlett'in Atlanta'ya gitmesine kesinlikle engel olamazdı. Gerçi Scarlett Ashley'nin bu umutsuz çareye başvurmasını engelleyebilirdi. Eğer Ashley meyve bahçesinde kendisine önerilen değişik hayat için küçük bir umut ışığı yakmış olsaydı, bu Scarlett'in derdine derman olur ve o da Atlanta'ya gelip Red'i aramazdı. Trene binerken bile Ashley'nin bir sözü ya da bir hareketi onu gitmekten vazgeçirebilirdi. Ama o durmadan onurdan, namustan söz etmişti. Acaba Red haklı mıydı? Ashley Scarlett'in düşüncelerini okuyabilmeli miydi? Scarlett yüreğini sızlatan bu düşünceleri şimdilik kafasından uzaklaştırdı. Çünkü Ashley'nin hiçbir şeyden haberi yoktu diye düşündü. Hatta Scarlett'in böyle ahlaksızca bir harekette bulunabileceğini tahmin etmezdi asla. Red yalnızca Ashley'nin aşkını lekelemeye ve Scarlett'in en değerli umudunu söndürmeye çalışıyordu. Scarlett, bugünlerde mağaza ve bıçkı atölyesi çok para kazandırırsa, Red'in yaptığı bütün eziyet ve hakaretleri onun burnundan fitil fitil getireceğim diye düşündü. Red ona neşeli bir gülümsemeyle bakıyordu. Az önceki korkunç halinden ve heyecanından bir iz kalmamıştı. Scarlett, onun kuşkulanıp kuşkulanmaması sizi niye ilgilendiriyor dedi. Bu sorun Ashley ile benim aramdadır. Red omuzlarını silkti, Ashley konusunu kapatmak istiyordu. Sizin enerjinize hayranım. Bunu daha önce de söyledim galiba. Ama omuzlarınızda fazla yük taşımanızı beğenmiyorum. Tarlada bir hayli yükünüz var zaten. Bir erkek bile bunları zor taşır. Babanız hasta. Onun size hiçbir yararı yok değil mi? Kız kardeşleriniz var, zenciler var. Şimdi bir kocanın, belki Miss Pitipet'in de yüklerini omuzladınız. Ashley ve ailesini hesaba katmasak bile omuzlarınızda bir hayli yük ve sorumluluk taşıyorsunuz. Ashley bana yük olmuyor, tersine yardımı. Red Scarlett'in sözünü kesti. Ne olur susun, bu konuda uzun uzun konuştuk. Hayır, size bir yardımı, bir yararı olmuyor. Bunu çok iyi biliyorum. O sırtınızda bir kamburdur, ölünceye kadar da kalacaktır. Kendine baktıracak başka birini bulana kadar sırtınızdan inmeyecektir. Ben bu adamın konumuz olmasına sinirleniyorum. Bu konu kapandı artık. Kaç para istiyorsunuz? Bildiği en ağır küfürler Scarlett'in dilinin ucuna kadar geldi. Onu rezil ve perişan ettikten, en güzel anısını ayaklar altına aldıktan sonra onun parasını kabul edeceğini sanması küstahlığın en büyüğü idi. Ama sözcükler Scarlett'in dudaklarında kilitlenip kaldı. Onun parasını suratına çarpmak ve onu kapı dışarı etmek ne güzel bir hareket olacaktı. Ama ancak paraya ihtiyacı olmayanlar böyle bir davranışta bulunabilirlerdi. Yoksul olduğu sürece buna benzer hareketlere katlanması gerekecekti. Ama zengin olunca da hiçbir şeye boyun eğmeyecek, ancak cana yakın insanlara karşı nazik davranacaktı. Scarlett, öteki insanları ise cehennemin dibine göndereceğim. Red Butler da başta olmak üzere diye düşündü. Yeşil gözleri bu içten gelen düşüncelerle aydınlandı, dudaklarında hafif bir gülümseme canlandı. Onun bu halinden memnun olan Red de gülümseyerek, ''Olağanüstü bir güzelliğiniz var Scarlett'' dedi. ''Hele idam edilecek bir kimseyi düşünürken daha da güzelleşiyorsunuz. Yanınızdaki şu gamzeleri görmek için size bir düzine ayakkabı alırım.'' Eğer canınız isterse 13 çift bile alabilirim. Kapı açıldı. Mağazada çalışan delikanlı içeri girdi. Ağzında bir kürdan vardı. Scarlett kalkıp şalına sarıldı. Pelerininin bağlarını çenesinin altına bağladı. Artık kesin kararını vermişti. Red, öğleden sonra boş zamanınız varsa benimle beraber gelebilir misiniz? Nereye? Bıçkı atölyesine kadar arabada bana eşlik etmenizi istiyorum. Frank'e araba ile tek başıma çıkmayacağıma söz verdim de. Bıçkı atölyesine mi? Hem de bu havada, bu yağmur altında. Orasını siz verdiğiniz karardan caymadan önce satın almak istiyorum. Red o kadar yüksek sesle güldü ki masanın yanında ayakta duran Frank'in adamı adeta sarsıldı ve tanımadığı bu adama şaşkın şaşkın baktı. Mrs. Kennedy, evli olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Namuslu ailelerin kabul etmedikleri bu Red Butler adındaki bir çapulcu ile kırlarda sizi tek başınıza dolaşırken görürlerse, canım siz hiç saygınlığınızı düşünmez misiniz? Saygınlığımı mı? Aman canım, ben bu atölyeyi siz caymadan ya da Frank bunun müşterisi olduğumu öğrenmeden önce almak istiyorum. Biraz yağmurdan ne çıkar? Un değilsiniz ya, haydi çabuk olalım. Bıçkı atölyesi. Frank ne zaman onu düşünse saçını başını yolar ve bundan karısına söz ettiği için kendisine lanet okurdu. Küpelerini Red Butler'a sattığı ve kocasına haber vermeden orasını satın aldığı yetmiyormuş gibi bir de koca atölyeyi tek başına yönetmeye çabalıyordu. Frank bunun hayra alamet olmadığını düşünüyordu. Demek Scarlett ne kocasına ne de onun iş konusundaki deneyimlerine güveniyordu. Frank de bütün tanıdıkları ve arkadaşları gibi düşünüyordu. Bir kadının başına buyruk olmaması, kocasına boyun eğmesi gerektiği görüşlerine katılıyordu. Kadınların kafasına bunu soktuktan sonra düşünce ve girişimlerinde onlar özgür olabilirlerdi. Frank kadınların çok zayıf yaratıklar olduklarını ve onların isteklerini yerine getirmekte bir sakınca olmayacağını da düşünüyordu. Sessiz, yumuşak başlı, sakin bir adam olan Frank, karısından bir iki şeyi esirgeyecek kocalardan değildi. Karısını bu konuda özellikle serbest bırakırdı. Bundan amacı, onun yapacağı saçma ve gereksiz bir alışverişle ileride alay etmekti. Ama onun kafası Scarlett'in düşüncelerini almıyordu. Bunlar ona çok cüretkar geliyordu. Scarlett, meleklere özgü bir gülümsemeyle yanına yaklaşıp, bıçkı atölyesini kendisinin işleteceğini söylediği zaman Frank, beyninden vurulmuşa dönmüştü. Adamcağız o an duyduğu dehşeti asla unutmayacaktı. Bıçkı atölyesini karısı işletecekti, öyle mi? İşte bunu akla almıyordu. Çünkü Atlanta'da iş yeri işleten bir tek kadın yoktu. Geçim sorunu dolayısıyla aile bütçesine katkı olsun diye çalışan kadınlar bile bu biçimde bir iş yapmıyorlardı. Onlar evlerinde Mrs. Merryweather gibi poğaça, pasta, kurabiye gibi şeyler yapıp başkalarına sattırırlardı. Mrs. Elsing ve Fanny gibi dikiş dikenler de vardı ya da Mrs. Maid gibi öğretmenlik yapanlar. Mrs. Bonnell gibi müzik dersi verenler. Bu kadınlar para kazanıyorlar ama bunu yaparken evlerinden dışarı bir adım bile atmıyorlardı. Bir aile kadını için evini bırakıp bir takım kaba işlerin arasında çalışması çok acayipti doğrusu. Üstelik bu kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya hazır bir kocası varken...